Ayrım 11. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 167. Savcı pek güzelden Ümraniye Savcılığına mesaj. Böyle bir dosya olmadığını ve bu süreçte Ümraniye Savcılığının Beşiktaş Özel Yetkili Savcılığı perdeleme görevi yaptığını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan bir talep sırasında daha iyi görüyoruz. Sanık Mehmet Demirtaş hakkında böyle bir dosya olmadığını, varsa da kendisinin haberdar olmadığını, söz konusu dosyanın celbini talep ediyor ve savcı pek güzel telaşla cevap veriyordu. Oysa işlemi yapan ve talebin muhatabı olan Ümraniye Savcılığıydı. Savcı pek güzel, başka bir savcılığın yaptığı işlemi nereden bilebilirdi? Pek güzel, alelacele şöyle bir cevap veriyordu. Yanlışlıkla yazılmıştır, matbu hatadır. Ali Yiğit zor durumda kalınca hatırlamıyorum diyordu, savcılıksa matbu hata demeyi tercih ediyor. Böylesine ayrıntılı bir suçlama ve bir dosyanın var olduğunun beyan edilmesi, hatta dosyanın ekte sunulmuştur denmesi matbu hata olabilir mi? Elbette olamazdı ve Ali Pekgüzel'in bunu bilmesinin iki yolu vardı. Ya o kararın alınma ve talep sürecini bizzat yönetti ve tıpkı videodaki polisler gibi bahaneleri önceden tespit etti, ya da Ümraniye savcısına böyle cevap ver türünden yol gösteriyordu. Çünkü bizzat kendisi 38. duruşmada bu olayın dışında olduklarını, sonradan devraldıklarını söylemişti ve biz bunun aksini belgeleriyle ispat etmiştik. O halde bunu nasıl bilebilirdi? Takdiri ve yorumu sizlere bırakıyorum. İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ise her türlü izahtan yoksundur. Bir hakim önüne konulan iddianın veya var olduğu iddia edilen dosyanın kendisini görmeden karar verir mi? Hakimler hayal mahsulü dosyalara varmış muamelesi yapar mı? Ya da bir hakim dosyayı görmeden karar vermişse eğer bunu hangi nedenle yapmıştır? Bu sorular olası cevaplarından daha acı ve utanç verici değildir. Ancak ne yazık ki içinde bulunduğumuz durum budur. Polis sanıkların adreslerini değiştiriyor. Daha sonra bu karara binaen az önce ayrıntılarıyla anlattığım arama tiyatrosu oynanır ve Mehmet Demirtaş'la Ali Yiğit karakola getirilir. Savcılığa sevk edilirken düzenlenen sevk tutanağı son derece ilgi çekicidir. Mehmet Demirtaş'ın adresi bomba arama tiyatrosunun oynandığı gecekondunun adresi olarak gösterilmiştir. Ali Yiğit'in adresi ise ağabeyinin adresi yazılmıştır. Mehmet Demirtaş savcılığa sevk edilirken bombalar evinden çıkmış gibi kendisi gecekonduda ikamet ediyor gibi gösterilmiştir. Soruşturmaya ve onu yürütenlerin pervasızlığına bakınız. Savcılığa sevk edilirken Mehmet Demirtaş'ın adresi bombaların sözde bulunduğu gecekondu olarak gösteriliyor. Savcılık karşısına gecekondunun sakini olarak çıkarılıyor. Ali Yiğit'in adresi ise abisinin adresi olarak değiştiriliyor. Oysa muhtarlığa göre gecekondunun sakini Ali Yiğit. Üstelik oradaki manav ve büfenin de sahibi. Buna neden gerek duyuluyor? Bu el çabukluğunun sebebi nedir? İşte tüm bu soruların cevapları 23 ay sonra ortaya çıkan video kaydında açıklanıyor. Bu işlemlerin yapıldığı gün Oktay Yıldırım adı ise hiçbir belgede geçmiyor ve her ne hikmetse benim evim aranıncaya kadar bu kişilerin ne evlerinde ne de iş yerlerinde arama yapılıyor. Bekleniyor. Onun yerine sizce neden? Adım ilk defa tarihi ve sayısı olmayan bir arama kararında geçiyor. Tarih sonradan, kim bilir belge yazıldıktan ne kadar sonra elle yazılmış. 13.06.2007. Evrak sayı numarası ise yok. Açık çek gibi bir belge. Savcı Selim Berna Altay tarafından imzalanmış. Ama Oktay Yıldırım adına nereden ve nasıl ulaştıklarına dair bir tek belge yok. Görüldüğü gibi bu karar 250. maddeyle yetkili savcılığın kararı. Oysa ihbar doğrudan onlara yapılmıştı ve tüm soruşturmayı kendileri başlatabilirlerdi. Ümraniye savcılığını devreye sokmaya ne gerek vardı? Bu sorunun cevabı son derece açık. Çünkü o zaman tesadüfen yapılan ihbar masalı tutmayabilirdi. Hakim yasaları bilmiyor mu? Ya da aynı gün 10. Ağır Ceza Mahkemesi adına hakim Ahmet Civelek, kendisinin de hiç görmediği bombalar hakkında CMK 137. maddeye dayanarak imha kararı veriyor. Bu komikten de öte bir durumdur. Çünkü 137. maddenin bomba ile veya tehlikeli maddelerle bir ilgisi yoktur. Bu madde iletişim tespit tutanaklarının imhasını düzenler, yani kağıt yakma maddesidir. İşte CMK madde 137. Madde 137 1. 135. maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği adli kolluk görevlisi telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde bu istem derhal yerine getirilir. Yerine getirilmemesi halinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saatle işlemi yapanın kimliği bu tutanakta saptanır. 2. 135. maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin haline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar tercüman aracılığıyla Türkçe'ye çevrilir. 3. 135. maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre hakim onayının alınamaması halinde bunun uygulanmasına Cumhuriyet Savcısı tarafından derhal son verilir. Bu durumda yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet Savcısının denetimi altında en geç 10 gün içinde yok edilerek durum bir tutanakla tespit edilir. 4. Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde ek ibare 5353 25.5.2005 M18 soruşturma evresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir. Bir hakim böylesine yasaya aykırı bir kararı nasıl verebilir? Hakim bu kararı verdiğinde, sözde bombalar birkaç saat önce uzmanlar tarafından zaten etkisiz hale getirilmişti ve tehlike yaratacak bir durum yoktu. Bu, bomba uzmanlarının tuttuğu tutanakta yazıyor. Üzerlerinde henüz hiçbir inceleme yapılmamıştı. Dolayısıyla tehlikeli olduklarından bahsedilemezdi. Kime ait olduğu belli değildi. Henüz parmak izi raporları çıkmamıştı. İmha kararını veren hakimin kendisi bile bu bombaları görmemişti. Sanıklar ve sanık avukatları da görmemişti. Bir hakim nasıl böyle bir karar verebilir sorusu, aynı hakimin diğer kararlarını görünce zihinlerde cevabını bulmaktadır. Oysa suç eşyası yönetmeliği madde 10 bu konuda şöyle diyor. Madde 10. Emanet memurunca teslim alınan suç eşyasının bu yönetmelikte yazılı haller dışında başka bir yere nakli Cumhuriyet Savcısının yazılı emriyle mümkündür. 17.1953 tarihli ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanun kapsamına giren ve el konulan ateşli silahlar ve miktar itibariyle adalet emanet dairelerinde muhafazası, Cumhuriyet Başsavcılığınca sakıncalı görülen bu silahlara ait mermilerle her türlü patlayıcı maddeler, cins, tür, marka, model, numara ve çap gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ve değerleriyle kullanılmaya elverişli olup olmadıkları soruşturma sırasında Cumhuriyet Savcısı tarafından bilirkişi marifetiyle belirlendikten ve hangi suçtan dolayı kimden ve nereden ne suretle el konulmuş olduğu tespit edildikten sonra mahkemece haklarında bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle mahalli jandarma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınırlar. Adalet emanet memurluğunca bu madde kapsamına giren suç eşyasının emanet dairelerine giriş ve bu konuyla ilgili kayıt işlemleri, yönetmeliğin 6. maddesi gereğince yapıldıktan sonra jandarma birlik komutanlığına ait bina ve depoların sorumlusu veya sorumlularına ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları veya mahkemelerce yazılı olarak istendiğinde iade edilmek üzere tüm bilgileri içeren bir tutanakla derhal teslim edilir. Bu tutanak 3 nüsa olarak düzenlenir. Bir nüshası teslim alana verilir, diğer nüshalarından biri emanet memurluğunda, biri de Cumhuriyet Başsavcılığında saklanır. Jandarma Birlik Komutanlığı'na teslim olan eşyanın, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerce istenmesi halinde depodan alınma ve depoya iade işlemi Jandarma Birlik Komutanlığı'na hitaben yazılıp emanet memuru ile birlikte Cumhuriyet Savcısının imzalarını taşıyan ve eşyanın emanet memuruna teslimini öngören bir yazıya müstenîden yapılır. Jandarma Birlik Komutanlığı'na teslim edilen eşya ile ilgili bilgiler suç eşyası esas defterindeki özel sütununa da işaret olunur. Herkes o kadar rahat ki ne kanun ne usul kimsenin umurunda değil. 23 ay sonra ortaya çıkan ses kaydında polis yetkilisi şöyle diyordu: "Soruşturma Ergenekon olsun da S.M hakimi de savcıyı da. Yani yeter ki soruşturma Ergenekon olsun, yeter ki bu iş Genelkurmay'ın üzerine bulaştırılsın. Ne savcı tanırım ne de hakim," diyor. Ve öyle oluyor. Herkes dediklerini yapıyor. Kanun, usul, hukuk kimsenin umurunda değil. Sanık avukatlarından Vural Ergül bu yasaya aykırı karardan dolayı hakim Ahmet Civelek hakkında Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundu. Gelen cevap en az bu kadar garipti. Adalet Bakanlığı özetle hakim takdir hakkını kullanmıştır diyor. Yani bu şu anlama gelir. Hakim örneğin bir cinayet davasında oto hırsızlığını düzenleyen maddeye dayanarak veya tecavüz suçunu düzenleyen maddeye dayanarak takdir kullanabilir. Buna hukuk demek için insanın aklını kaçırmış olması gerekir. Ben savunmamda bu imha kararının polis tarafından ileri sürülen gerekçesinin depolanmasının tehlikeli olması tamamen gerçek dışı olduğunu ayrıntılarıyla anlattım. Ancak burada önemli olan ayrıntı şuydu. İmha talebinde bulunan savcılık makamıdır, oysa bize alınan mahkeme kararının gerekçesini açıklayan polistir. Polis savcılık adına bize açıklama yapıyor. Savcı mı polis, polis mi savcı belli değil. Mahkeme huzurunda el bombalarıyla ilgili yaptığım genel açıklama aslında her şeyi ortaya koyuyordu. İşte son derece önemli açıklama. El bombası kendi kendine ve durup dururken patlamaz. Çünkü yapısı müsait değil buna. Depolama koşulları bir el bombasının ancak patlama niteliğini yok eder ki bu duruma çok sık rastlanır. Çünkü el bombalarının içerisindeki materyaller tamamen kimyasal bileşiklerdir. Bir el bombası oda sıcaklığının altında nemden özellikle korunan depolarda ve de dört tarafı lehimlenmiş, lehimli, mühürlü, açılamayan, hava almayan metal kasalarda muhafaza edilir. İçlerinde de özel nem alıcı aparatlar vardır. Kenarlarındaki halkadan tutup çektiğinizde lehim yırtılır ve o sandık içindeki el bombaları kullanılma pozisyonuna gelir. En fazla da 1-2 yıl içerisinde o el bombasını kullanmaz, standart askeri depolarda muhafaza edersiniz. Patlamama riskinin yüksekliğinden dolayı o bombayı göreve gönderemezsiniz, onu iade edersiniz. Bir el bombası aslında 3 bölümden oluşur ama daha kolaylaştırıcı bir anlatı olsun diye 2 bölüm diye anlatacağım. Bir fünye, bir de gövde kısmı. İçinde imla hakkı vardır. Geciktirici dediğimiz ateşleme kapsülünden sonra bulunan kısım. Tamamen barut veya saniyeli fitille oluşturulan ve düzeneğin 3 ila 6 saniye içerisinde gecikerek infilak etmesini sağlayan kimyasal bir kısımdır. Burası da petin veya civafül münyat dediğimiz bir maddeden oluşur. En ufak bir depolama hatasında vasfını yitirir. El bombası ateş edince de her zaman patlamaz Sayın Başkanım. Eğer tapa kısmına isabet ettirmezseniz gene patlamaz. Patlatamazsınız. Gövdeye isabet ederse patlamaz. El bombası ateşe atıldığında da her zaman patlamaz Sayın Başkanım. Şimdi diyeceksiniz ki bu hiç mi patlamıyor? Hayır, bu PKK'nın en yoğun tuzaklama yöntemlerinden bir tanesidir. El bombalarını ateş yaktığı yerlerdeki ateşlerin içerisine atar, bizler yine aynı yerlerde ateş yaktığımızda patlamasını tasavvur ederek yapar bu tuzaklamayı. Onlarca defa ateş gözlerinin içinden el bombası ayıkladım. Onun patlaması için bütün dış yüzeyinin akkor haline gelip oradaki petini patlatması gerekir veya buranın tamamen eriyip içeriye ateşin nüfuz etmesi gerekir. Şu durumda bu söylediklerimin uzmanlar tarafından doğrulanmasını da talep edeceğim ki bunlar bir uzmanın bilmesine gerek olmayan, uzman olmasına gerek olmayan bir kullanıcının bilmesi gereken, bu konuda eğitim veren bir insanın, eğitim alan bir insanın bilmesi gereken bilgilerdir. El bombasının durup dururken patlaması mümkün değildir. O halde bombalar neden imha edildi Sayın Başkanım? Yasanın bu konuda herhangi bir boşluk bıraktığını düşünmüyorum. Bu şartlar altında tehlikelidir gerekçesi sadece bu konuda hiçbir bilgisi olmayan ve dahi kanunun bu konudaki amir hükmünü de bilmeyen yahut da göz ardı eden birisini ikna edebilir. Bu ancak bir bahane olabilir. Olay tutanağında bomba uzmanlarının hesapta o evde yazdıkları olay tutanağında son satırında hiçbir tehlike arz etmeyecek bir şekilde etkisiz hale getirilmiş olup gerekli incelemelerin yapılması için nakledilmiştir, diyor. O tutanağa imza atan 3 bomba uzmanından birisi, imha raporunu imzalayan uzmanlardan da birisidir. Nasıl bu 3 saat önce hiçbir patlama riski olmayan emniyet altına alınarak etkisiz hale getiriliyor da sabahleyin 13 Haziran'da çok tehlikeli bir madde olduğundan hareketle imha edilmesine karar veriliyor. Kaldı ki diğer raporlarda, yani içindeki maddenin kimyasal analizinin yapıldığı diğer raporlarda adli emanet depolarında bulunamayacak tehlikeli maddelerden olduğu ancak yasanın amir hükmüne göre hareket edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu konuya ayrıca gireceğiz. Üstelik hali hazırda Sayın Başkanım milyonlarca el bombası Türk Silahlı Kuvvetlerine ait, jandarmaya ait depolarda muhafaza edilmektedir ve hatta özel şirketlere ait, maden şirketlerine ait belki onlarca, belki yüzlerce dinamit, fünye deposu bulunmaktadır. 20 tane el bombası mı bekleyemiyor Sayın Başkanım? Bunlar mı muhafaza edilemiyor? Türk devletinin gücü bu 20 tane el bombasını bir sorgulamanın, bir yargılamanın sonuna kadar muhafaza etmeye muktedir değil midir? Neden apar topar bu imha kararı alınıyor, yok ediliyor ortadan? Neyi gizlemeye çalışıyorlar? Sadece elinizde birkaç fotoğrafı olan bu paşalar neden konuşuyor her dakika diye sorular sorup birbirlerine Memati, Bozo, Abdülhey, Yüzbaşı, Polat gibi adlarla hitap eden o birkaç polis dışında hakim dahil kimsenin görmediği, benim avukatımın bile görmediği bir el bombası efsanesiyle karşı karşıyayız Sayın Başkanım. Karşı karşıya olduğumuz bir diğer izahı mucip konu, sunulan ekspertiz raporlarına veya ekspertiz raporu denen, ki ben onlara bir tanesi dışında ekspertiz raporu falan diyemem, yazılı belgelere ve raporlara rağmen bu el bombalarının sözüm ona uzmanlarca imha edilme sürecidir. Şimdi elimizde iki tanesini bütün aramalar, çabalar neticesinde iddianameden bulduğumuz, bir tanesini de önce Saygı Öztürk'ün kitabından, daha sonra da devam eden ısrarlı aramalar sonucu 3. Kolordu Askeri Mahkemesi'ne gönderilen dosyanın muhteviyatında bulduğumuz 3 tane ekspertiz raporu veya onların ekspertiz raporu dediği tutanak var. Bunlardan 15.06.2007 tarihli ekspertiz raporu, ki itibar ettiğim tek rapor budur. El bombalarının gövde kısımlarının içinde bulunan maddelerden numune olarak miktarı belirsiz bir miktar alıp bazı kimyasal testler sonucu bu maddelerin TNT, RDX gibi maddeler olduğunun tespit edildiğini anlatan, ancak hali hazırda patlayıcı niteliklerini koruyup korumadıklarına dair en ufak bir bilgi ihtiva etmeyen rapordur. 25.06.2007 tarihli olanı ve iddianamede 4 uzmanın bilgisiyle hazırlandığı söylenense birkaç haftalık bir teknik tarifname niteliğindedir. Bombaların çalışma esaslarına dair hiçbir bilgi ihtiva etmemekle beraber tesirleri, genel kullanım alanları, nerede bulundukları, etki çapları gibi bütün kullananların bu konuda sahip oldukları gibi gereken son derece genel ve teorik bilgiler içermektedir. Ve bu raporda da el bombalarının hali hazırda patlayıcı niteliklerini, yani silah olma vasıflarını koruyup korumadıklarına dair en küçük bir bilgi kırıntısı mevcut değildir. Bulduğumuz son raporsa Sayın Başkanım 26.06.2007 tarihli, önce basında sonra Saygı Öztürk'ün kitabında ve sonra da askeri mahkemeye gönderilen dosya muhteviyatında bulabildiğimiz, ancak dava dosyasında halen bulamadığımız imha raporudur. Belki de vardır ama biz bulamadık. Çünkü bu dosyada bir şey bulmak neredeyse mümkün değil. Hakkında iddianamede tek satır atıf yapılmamakla birlikte henüz aramalarımıza rağmen hiçbir yerde karşılaşmadığımız 19.7.2007 tarihli bir başka rapora atıf yapılmaktadır. Bu tamamen meçhul bir rapor veya biz bulamadık, bu yüzden askeri savcılığa gönderilen dosyada yer aldığı için 26.6.2007 tarihli raporu her ne kadar iddianamede yer almasa da esas kabul edip hem böylelikle savcılık makamına da yardım etmiş olarak onun üstüne konuşacağım. Hatta daha anlaşılır olması için maddelendireceğim ve maddelendirerek anlatacağım. O düz yazı biçiminde yazılmış raporun içeriği özetle şöyledir Sayın Başkanım. 1. 4 adet DM-41 model ve 3 adet M-26 model el bombası, içinde patlayıcıları kalıp halinde olduğu için fünyelerinden ayrıştırılarak tamamen dış kaplarıyla beraber imha edilmiştir. 2. 2 adet RFX Amerikan ve 18 adet MK yapımı el bombası içlerinde bulunan patlayıcıları çıkarılarak, ki bu patlayıcılar toz TNT'dir, imha edilmiştir. 3. Tüm bombalara ait 27 adet ateşleme kapsülü, yani fünye tabir edilen ateşleme kapsülü imha edilmiştir. 4. Tüm bu imha işlemi ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve emsallerine eş değerde patladığı görülmüştür. Sırf bu ifade yüzünden bile bu kişi hakkında dava açılmalıdır. 5. 18 MKE ve 2 adet RFX Amerikan el bombasının gövde ve maşa grupları savcılığa iade edilmiştir. Özetleyerek ve maddeleyerek, maddelendirerek daha anlaşılır bir hale getirdiğim ve iddianamede herhangi bir şekilde atıf yapılmayan dava klasörlerinde de bulamadığımız rapor, Sayın Başkanım, bu işten iğne ucu kadar anlayan bir adam için onlarca soru işareti ile malüldür, onlarca soru işareti ile doludur. Buna göre 4 adet DM-41 ve 3 adet M-26 el bombasının içindeki patlayıcının 15.6.2007 tarihli raporda içlerinden numune alındığı belirtilmesine rağmen dış kaplardan ayrılamamasının nedeni nedir? Bu maddelerin kimyasal analizlerini yapan rapor bunların içinden numune alacak kadar ayrıştırmış olmasına rağmen burada niye açıkça belirtilmemiş, nasıl ayrılamamıştır? Zira her bomba uzmanı bilir ki veya en azından bilmelidir ki bombaların fünyeleri, yani üstteki vidalı kısım çıkarıldıktan sonra el bombası infilak özelliğini yitirmiştir ve bu vidalıdır, elle çıkar. 11. ayrımın sonu, sayfa 181.